Ayrım 19.
İki kazak kralın Karpatlar'da Ivan'a bağışladığı toprağa gidiyorlarmış. Kazak Ivan oğlun terkisini almış, güzelce bağlamıştı onu kendine arkadan. Hava kararmıştı, onlar hala gidiyorlardı. Çocuk uyumuştu. Ivan da hafiften kestirmeye başlamıştı. Uyuma kazak, dağ başlarında bin bir tehlike doludur yollar. Ama yolu biliyordu kazağın atı. Tökezlemeden gidiyor, yolu şaşırmıyordu. Bir uçurum vardı bu dağlarda. Dibini bir insan görmemişti. Yeryüzünden gökyüzüne ne kadar uzaklık varsa, yeryüzünden bu uçurumun dibine de o kadar uzaklık vardı. Gel gelelim, bu uçurumun tam kenarından geçen yol çok dardı. Ancak iki kişi gidebilirdi yan yana, üçüncü gidemezdi. At, üzerinde uyuklayan kazakla dikkatli yürüyordu. Petro da atıyla yanları sıra gidiyordu. Sevincinden titriyordu Petro, soluğunu tutuyordu. Bir ara dönüp arkasına baktı, gelen giden var mı diye. Sonra uçuruma itti arkadaşını. Üzerinde kazakla, çocukla birlikte uçuruma yuvarlandı at. Ama o anda uyanıp bir dala tutundu kazak. Yalnızca at gitti uçurumun dibine. Sırtına bağlı oğluyla yukarı doğru tırmanmaya başladı Ivan. Yukarı çıkmasına az kalmıştı ki Petro'yu gördü tepesinde. Onu geri uçurumun dibine yollamak için mızrağı hazır bekliyordu. Yüce Tanrım, öz kardeşim gibi sevdiğim arkadaşımı beni uçurumun dibine yollamak için mızrak elde hazır bekliyor görmektense yukarı bakmaz olaydım. Sapla göğsüme mızrağını sevgili kardeşim. Alın yazın böyleymiş demek. Ama oğlumu yukarı al. Böylesine korkunç bir ölümle yok olmayı ne günah işledi de hak etti zavallıcık. Bir kahkaha attı Petro. Mızrağıyla dürttü arkadaşını. Kazak sırtına bağlı çocukla birlikte yuvarlandı aşağı. Her şeyi kendine aldı Petro. Bir paşa gibi yaşamaya başladı. Çok değerli atları vardı. Kimse de yoktu öyle atlar. Ondaki kadar çok koyun hiç kimse de yoktu. Gün geldi, Petro da öldü. Petro ölünce Tanrı iki arkadaşın ruhlarını hesaplaşmaya çağırdı. Bu insan büyük bir günahkardır dedi Tanrı. Kulum Ivan, onun cezasını ben seçmeyeceğim. Sen bir ceza seç onun için. Bir ceza bulmak için uzun uzun düşündü Ivan. Sonunda şöyle dedi. Büyük kötülük etti bana bu insan. Bir kardeş katilidir o. Yeryüzünde onurlu soyumu sürdürmekten yoksun etti beni. Arkasında onurlu torunlar bırakmamış bir insan, toprağa atılmış ama ürün vermemiş bir buğday tanesinden farksızdır. Varlığıyla yokluğu birdir. Kimse bilmez onun orada, toprağın altında olduğunu. Onun bütün soyuna mutluluğu tattırma Tanrım. Soyunun son kişisi de dünyanın görmediği bir canavar olsun. Yaptığı her canavarlık dedelerine, dedelerinin dedelerine huzur vermesin mezarlarında. İnsanoğlunun tanımadığı, bilmediği acılar içinde ayağa dikilsinler mezarlarında katil Petro'nun ise yattığı yerden doğrulacak gücü olmasın. Bu daha büyük acılar versin ona. Toprak yesin, toprağın altında kıvransın. O canavarın hesap verme saati gelince de dibinde bulunduğum uçurumdan çıkar beni. Atımın üzerinde en yüksek tepede bekleyeyim onu. Yanıma gelsin, o tepeden en derin uçuruma atayım onu. Ölmüş dedeleri, dedelerinin dedeleri, nerede gömülmüş olurlarsa olsunlar, kalkıp o uçurumun dibine gelsinler. Onlara çektirdiği acılar için kemirsinler cesedini. Onun çekeceği acılara bakarak mutlu olayım ben. Katil Petro çıkamasın toprağın altından, kendi kendini kemirsin o. Kemirdikçe büyüsün kemikleri, kemikleri büyüdükçe acıları büyüsün. Acıların en büyüğü olacaktır bu onun için. Çünkü kişi olduğu için öç almak isteyip de alamamaktan büyük acı yoktur. Ey kulum dedi Tanrı, korkunç bir ceza düşündün. Söylediklerinin hepsi olacak ama sen de orada atının üzerinde otur. Atının üzerinde oturduğun sürece ruhun huzura kavuşmayacak. Her şey öyle olmuş. Karpatlarda hala dev bir atlı bahadır vardır. Dipsiz bir uçurumun dibinde ölülerin bir cesedi kemirmelerine bakar oradan. Toprağın altında bir cesedin gittikçe büyüdüğünü, korkunç acılar içinde kendi kemiklerini kemirdiğini, toprağı korkunç bir biçimde salladığını hisseder. Ama çalgıcı şarkısını bitirmiş, sazının tellerini başka bir öykü için tıngırdatmaya başlamıştı. Homa ile Yerema, Stıkliyara Stokaza üzerine gülünç öyküler anlatmaya hazırlanıyordu. Ama yaşlılar, gençler kendilerine gelememişlerdi hala. Başları önlerinde eskiden olmuş bu korkunç şeyleri düşünüyorlardı. İvan Fyodorovic Şiponka ile teyzesi. Bu öykünün başından bir kaza geçti. Arkadyaç'tan köyümüze konuk gelen Stepan Ivanoviç Kroçka anlatmıştı onu. Önce şunu söyleyeyim size. Belleğim çok zayıftır benim. En küçük bir şeyi aklımda tutamam. Kevgire su döksen ne kadarı kalırsa anlatılanlardan da işte o kadarı kalır benim aklımda. Kendimi bildiğim için Stepan Ivanoviç'ten öyküsünü küçük bir deftere yazıp bana vermesini rica etmiştim. Tanrı uzun ömür versin. Çok iyi bir insandır Stepan Ivanoviç. Kırmamıştı beni. Küçük masanın gözüne koymuştum defteri. Sanırım bilirsiniz benim küçük masamı. Kapıdan girişte karşıda köşededir. Ah, benim eve hiç gelmediğinizi unutuvermişim. Ne diye gizleyeyim? 30 yıldır bir çatı altında yaşadığım benim koca karının okuma yazması yoktur. Bir gün baktım, bir takım kağıtlara sarmış börek pişiriyor. Benim koca karının böreğinin üzerine börek yoktur sevgili okurlarım. Hiçbir yerde yememişsinizdir, yiyemezsiniz onun böreği gibisini. Böreklerden birini kaldırıp altına baktım. Yazılı kağıt. İçime doğdu sanki. Masaya koştum, baktım. Defterin yarısı yok. Koca karı yapraklarını koparıp koparıp böreklerin altına koymuş. Ne yapsaydım dersiniz? Bu yaştan sonra kavga edecek değildim ya. Geçen yıl Gadyaç'tan geçtim. Stepan Ivanoviç'i nerede bulabileceğimi sormayı unutmayayım diye daha yolda bir düğüm atmıştım mendilime. Bununla da yetinmemiştim üstelik. Kasabadan geçişte hapşırırsam Stepan Ivanoviç'i hatırlayacağım diye söz vermiştim kendi kendime. Hiçbiri yaramadı işe. Arabayla geçtik kasabadan. Hem hapşırdım hem de mendilime sümkürdüm. Gene de hatırlamadım. Ancak kasabadan 6 versta uzaklaştığımızda geldi aklıma. Elden ne gelir? İster istemez elimde kaldığı kadarıyla yarım koyacağım bu öyküyü kitabıma. Daha sonra neler olduğunu ille de öğrenmek isteyen çıkarsa bir zahmet Gadyaç'a kadar gitsin, Stepan Ivanoviç'ten öğrensin sonunu. Öyküyü baştan sona bile olsa seve seve anlatır size Stepan Ivanoviç. Taş kilisenin yakınındadır evi. Dar bir ara sokak vardır orada. Bu ara sokağa saptıktan sonra ikinci ya da üçüncü avlu kapısından gireceksiniz. İyisimi şöyle anlatayım size. Bir avluda tepesinde bıldırcın kafesi olan yüksek bir direk gördüğünüzde durun. Yeşil eteklikli şişko bir kadın gelirse yanınıza, Stepan Ivanoviç'in bekar olduğunu söylememin bir sakıncası yoktur umarım. Evet, yanınıza yeşil eteklikli şişko bir kadın gelirse orası Stepan Ivanoviç'in avlusudur işte. Ama belki daha önce çarşıda karşılaşırsınız onunla. Her sabah saat 9 olmadan sokağa çıkar çünkü. Öğlen için balık, yemeklik falan alır kendine. Peder Anton'la ya da Yahudi tüccarlarla sohbet eder. Hemen tanırsınız onu görünce. Çünkü ondan başka hiç kimse basma çiçekli kalın kumaştan pantolon ile sarı çin kumaşından kaftan giymez Gadyaç'ta. Bir ipucu daha vereyim size. Yürürken çok sallar kollarını. Toprağı bol olsun kasabanın mahkeme başkanı Deniz Petrovic onu uzaktan görünce şöyle derdi. Bakın hele bakın, yel değirmeni geliyor. 1. Ivan Fyodorovic Shiponka. 4 yıl oluyordu Ivan Fyodorovic Shiponka görevden ayrılıp çiftliği Vitrebenki'ye yerleşeli. Küçükken Gadyaç'taki bölge okulunda okurken, doğrusunu söylemek gerekirse son derece uslu, çalışkan bir çocuktu. Rus dili grameri öğretmeni Bafil Nikifor Timofeyevich, öğrencilerinin hepsi Shiponka gibi çalışkan olsalardı, tembellerle yaramazları cezalandırdığını saklamadığı uzun tahta cetvelini sınıfa getirmesine gerek kalmayacağını söylerdi sık sık. Her zaman tertemizdi defteri Shiponka'nın. Sayfalarının kenarları güzelce çizilmişti. En küçük bir leke olmazdı bir sayfasında. Her derste ellerini dizlerinin üzerine koyar, gözleri öğretmende uslu uslu otururdu sırasında. Ön sıradaki arkadaşının sırtına hiçbir zaman kağıt iliştirmez, sıraları çakısıyla oymaz, öğretmenin sınıfa gelmesini beklerken sıkışık kadın, okulluların oynadıkları bir oyun, sırada birkaç kişi oturur, aradan biri dayanamayıp çıkana kadar sıkışırlar. Gogol, Seçilmiş Eserleri, 1946 baskısı dipnotu. Oynamazdı. Sınıfta herkes kalemini açmak için çakı gerektiğinde hemen Ivan Fyodorovic'e başvururdu. Onun cebinde her zaman bir çakı bulunduğunu bilirlerdi çünkü. Ivan Fyodorovic o zamanlar daha küçük olduğu için banyuşka diyorlardı ona. Gri ceketinin iliğine bağlı küçük deri keseden çakısını çıkarıp arkadaşına uzatır. Yalnız kalemini çakının keskin ağzıyla açmamasını, bu iş için öteki ağzı kullanmasının gerektiğini söylerdi. Onun bu iyi huyluluğu çok geçmeden Latince öğretmeninin bile dikkatini çekmişti. Çok sert bir öğretmendi Latince öğretmeni. Değil kapıda kaba kumaştan paltosu ile çiçek bozuğu yüzünün görünmesi, koridorda bir öksürmesi bile bütün sınıfın korkudan titremeye başlamasına yeterdi. İşte kürsünün üzerinde sürekli iki demet çubuk bulunduran, dinleyicilerinin yarısını yere diz çöktüren bu korkunç öğretmen, sınıfta ondan çok daha yetenekliler olmasına karşın dersçi, üst sınıf öğrencilerinden seçilmiş küçüklerin ödev kağıtlarını okumakla görevli öğrenci. Gogol, Seçilmiş Eserleri 1946 baskısı dipnotu. Yapmıştı Ivan Fyodorovich'i. Burada Ivan Fyodorovich'in bütün hayatında pek etkisi olan bir olayı anlatmadan geçmek olmaz. Ona verilmiş öğrencilerden biri kağıdına sicit. Biliyor Latince. Yazsın diye dersini iyice ezberlememişti çünkü. Kağıda sarıp bol yağlı çörekler getirmiş sınıfa bir gün. Kağıtları incelerken hakça davranmış gerçi Ivan Fyodorovich ama karnı çok açmış o anda. Çöreği almış, kitabı dik koymuş önüne kürsüde, yemeğe koyulmuş. Öyle dalmış ki sınıfa birden çöken ölüm sessizliğini bile fark edememiş. Ancak tüylü kalın kumaştan bir paltonun kolundan uzanan korkunç bir el kulağına yapışıp onu sınıfın ortasına çıkardığında dehşetle gelmiş kendine. Korkunç öğretmen, "Buraya ver o çöreği," demiş. "Ver diyorum, duymuyor musun pis herif?" Yağlı çöreği alıp pencereden dışarı atmış. Bahçede oynayan çocukları da çöreği yerden almamaları için sert bir biçimde uyarmış. Sonra acıtırcasına vurmuş Ivan Fyodorovich'in ellerine çubuğuyla. Öyle ya, elleriydi suçlu olan. Niçin başka bir organı değil de elleri almıştı çöreği? Zaten ürkek yaratılışlı bir çocuk olan Ivan Fyodorovich bu olaydan sonra daha da ürkek olmuştu. Onun sivil göreve girmeyi hiçbir zaman istememesinin nedeni belki de bu olaydır. Sivil görevde suçların her zaman örtbas edilemediğini deneyimle biliyordu çünkü. İkinci sınıfa geçtiğinde 15 yaşına basmak üzereydi. Bu sınıfta kısaltılmış sorulu cevaplı din kitabıyla, aritmetikte 4 işlemle ilgileneceğine, güzel yazıyla, kişioğlunun görevleri üzerine kitaplarla, en tipüften şeylerle ilgilenmeye başladı. Giderek önünde geniş ufukların açıldığını görüyordu. Babasının da ölüm haberini aldıktan sonra 2 yıl daha kaldı bu okulda. Sonra annesinin iznini alıp piyade alayına girdi. Çoğu piyade alaylarından farklıydı bu alay. Genellikle köylerde bulunmasına karşın kentlerdeki süvari alaylarından bile geri kalmazdı. Subaylarının büyük bir çoğunluğu buzlu, sert içkiler içer, Yahudileri kulaklarından tutup sürüklemekte mızraklı süvari subaylarından aşağı kalmazlardı. Mazurka oynayanları bile vardı. P. alay komutanı da toplantılarda alayının bu özelliklerinden söz etmek fırsatını hiç kaçırmazdı. Konuşurken her sözden sonra göbeğini eliyle pat pat vurarak "Benim çocuklarımın çoğu mazurkayı yaman oynarlar," derdi. Çoğu aşağı yukarı hepsi P. piyade alayının göz alıcı parlaklığını okuyucuya daha iyi anlatmak için şunu da ekleyelim. Bu alayın subaylarından ikisi korkunç birer kumarbazdı. Sık sık üniformalarını, kasketlerini, paltolarını, kılıçlarının püsküllü, sırmalı kordonlarını, hatta iç çamaşırlarını verirlerdi kumarda. Böylelerine kendi süvari subaylarının arasında bile rastlamak güçtü. Gel gelelim, bu tür arkadaşlarla bir arada bulunmak da hiç mi hiç azaltmamıştı Ivan Fyodorovich'in ürkekliğini, çekingenliğini. Buzlu sert içkiler içmediği, öğlen yemeklerinden, akşam yemeklerinden önce bir kadeh vodkayı o tür içkilere yeğlemediği, mazurka oynamadığı, kumar masasına oturmadığı için de doğal olarak her zaman tek başınaydı. Öteki subaylar zengin takımının evlerine dağılmışlarken o odasında tek başına oturur, müşfik, iyi yürekli bir insanın yalnız kaldığında yaptığı şeyleri yapardı. Kah düğmelerini parlatır, kah fal kitabını okur, kah odasının köşe bucağına fare kapanı yerleştirirdi. Sonunda yorulur, üniformasını çıkarıp yatardı. Öte yandan alayda Ivan Fyodorovich'ten çalışkan, işini eksiksiz yapan subay da yoktu. Takımını öylesine ustalıkla, güzel yönetirdi ki bölük komutanı örnek olarak hep onun takımını gösterirdi. Bu yüzden çabucak, as teğmenliğinin 11. yılında, rütbesi teğmenliğe yükseltilmişti. Bu 11 yıl içinde annesi de ölmüş, çiftliğinin yönetimini teyzesi büyük bir yüce gönüllülükle üzerine almıştı. Annesinin öz kız kardeşi oluyordu teyzesi. İvan Fyodorovich ancak çocukluğundan hatırlıyordu onu. Kurutulmuş armut, kendi elleriyle yaptığı çok lezzetli kurabiyeler getirirdi ona. Sonraları Gadyaç'a okula yollardı aynı şeyleri. İki kız kardeş küstükten sonra bir daha görmemişti teyzesini İvan Fyodorovich. Annesinin öldüğünü, çiftliğinin yönetimini teyzesinin üzerine aldığını, teyzesinin ona yazdığı mektuptan öğrenmişti. Teyzesinin dürüstlüğünden kuşkusu olmadığı için gönül rahatlığıyla sürdürmüştü görevini İvan Fyodorovich. Onun yerinde başka biri olsaydı, böylesine büyük bir rütbe alınca burnu büyürdü. Ama öyle bir insan değildi İvan Fyodorovich, gururlanmazdı hiçbir zaman. Teğmen olduktan sonra değişmedi hiç. Eski İvan Fyodorovich, as teğmen İvan Fyodorovich olarak kaldı. Onun için pek önemli olan bu olayın üzerinden 4 yıl geçmişti. Alayıyla birlikte Mogilevsk ilinden Büyük Rusya'ya intikal etme hazırlığı yaparken şöyle bir mektup aldı teyzesinden. Sevgili yeğenim İvan Fyodorovich, çamaşır yolluyorum sana. 5 pamuklu çorap, ince bezden 4 fanila. Bu arada söyleyeceklerim de var. Artık önemli bir rütbeye kadar yükseldiğine, ayrıca çiftliğinle ilgilenecek yaşa da geldiğine, sanırım kendin de biliyorsundur bunu, göre askeri görevde daha fazla kalmanın bir gereği yok. Ben de yaşlandım artık. Çiftliğinde her şeyle gereği gibi ilgilenemiyorum. Ayrıca seninle yüz yüze gelip anlatmam gereken çok şey var. Gel artık İvancığım, seni çok seven teyzen kollarını açmış, hasretle bekliyor seni. Vasilisa Cukchevska. Bahçede çok güzel şalgam yetişiyor. Şalgamdan çok patatese benziyorlar. Bu mektubu aldıktan bir hafta sonra şöyle karşılık verdi teyzesine İvan Fyodorovich. Saygıdeğer hanımefendi, teyzem Vasilisa Kaşporovna. Yolladığınız çamaşırlar için yürekten teşekkürler. Özellikle çoraplarım çok eskimişti. Öyle ki emir erim 3 kez yamamıştı onları. Bu yüzden de çok daralmışlardı. Ordudaki görevim üzerine düşüncelerinize bütünüyle katılıyorum. 3 gün önce de istifamı verdim. İlişiğim kesilir kesilmez arabaya atlayıp yola çıkıyorum. Bundan önceki mektubunuzda verdiğiniz göreve gelince yerine getiremedim onu teyzeciğim. İstediğiniz Sibirya Arnavut buğdayı tohumu Mogiler ve çevresinde yok. Burada domuzlara biraz bira karıştırılıp bekletilmiş yulaf bulamacı veriyorlar. En derin saygı, sevgilerimi yolluyorum size teyzeciğim. Yeğeniniz İvan Şiponka. İvan Fyodorovich sonunda teğmen rütbesiyle ordudan ayrılmasına izin verildiğini bildiren belgeyi cebine koyup hemen o gün Mogilev'den Gadyaç'a kadar onu götürmesi için bir Yahudi ile 40 rubleye anlaştı. Ağaçların tomurcuk tomurcuk yapraklarını açtıkları, her yanı canlı bir yeşilliğin kapladığı, kırların buram buram ilkbahar koktuğu bir günde bindi yaylıya. 2. Yol. Önemli bir şey olmadı yolda. 2 haftayı geçiyordu yola çıkalı, hala yoldaydılar. İvan Fyodorovich belki çoktan varmıştı çiftliğine ama dinine bağlı Yahudi cumartesileri atlarını çözüyor, çulunu başına geçirip bütün gün ibadet ediyordu. Öte yandan İvan Fyodorovich de, sonra onu tanıdığım kadarıyla, kendine her zaman oyalanacak bir uğraş bulan insanlardandı. Yahudi ibadetini sürdürürken o da valizini açıyor, çamaşırlarını çıkarıyor, hepsini tek tek gözden geçiriyor, iyi yıkanıp yıkanmadıklarına, güzelce katlanıp katlanmadıklarına bakıyor, yeni diktirdiği, artık apoletsiz, üniformasının üzerinden bir iplik parçasını dikkatlice alıyor, sonra her şeyi büyük bir özenle yeni baştan yerleştiriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse okumayı pek sevmezdi İvan Fyodorovich. Arada bir fal kitabına bakmasının nedeni de daha önce birçok kereler okuduğu tanıdık şeylerle orada bir kez daha karşılaşmanın ona bir haz vermesiydi. Kentte oturan biri de öyle gider her gün kulübe. Yeni bir şey duymayacağını bilir orada. Yıllardır hep birlikte oturup sohbet etmeye alıştığı dostlarını görmek maksadıyla gider. Bir memur da günde birkaç kez büyük bir hazla öyle okur baştan sona adres defterini. Gizli bir niyeti yoktur bunu yaparken. İsimlerin ard arda sıralanmış olmalarını eğlendirici bulur. "Vay, İvan Gavrilovich falanca," diye mırıldanır kendi kendine. "Ah, işte benim adım." Birkaç gün sonra gene böyle mırıldanarak yeni baştan okuyacaktır aynı isimleri. İvan Fyodorovich 2 haftalık yolculuğu sonunda Gadyaç'a 100 versta uzaklıkta küçük bir köye gelmişti. Günlerden cumaydı. Yahudinin yaylısıyla hanın avlusuna girdiklerinde güneş çoktan batmıştı. Öteki köy hanlarından değişik hiçbir yanı yoktu bu hanın. Yolcuyu bu hanlarda posta atıymış gibi saman ve yulafla ağırlarlar. Adamcağız normal insanların genellikle yaptıkları gibi kahvaltı yapmak isterse iştahını başka bir zamana saklamak zorundadır. İvan Fyodorovich bunu bildiği için iki simit ve bir kangal sucukla önceden almıştı önlemini. Bir bardak vodka isteyip hiçbir handa eksik değildir vodka. Ayakları toprak zemine gömülü meşe ağacından masanın başındaki tabureye çöktü. O sırada başka bir yaylının tekerlek sesi duyuldu dışarıda. Avlu kapısı gıcırdadı. Ama uzun süre girmedi avluya yaylı. Gür sesli biri bağırıp çağırıyordu hanı işleten kadına. Peki göreceğiz ihtiyar cadı. Bir pire ısırsın beni hele. Kırbaçlayacağım seni. Vallahi kırbaçlayacağım. Çok geçmeden açıldı İvan Fyodorovich'in bulunduğu odanın kapısı. Yeşil redingotlu biri girdi. Daha doğrusu yuvarlandı içeri. İki kat gerdanının daha bir kalın gösterdiği kısa boynunun üzerinde pek hareketsiz duruyordu başı. Adamın kafasını öyle bir şeye yormayan, işleri sürekli tıkırında giden biri olduğu belliydi. İvan Fyodorovich'i görünce, ''Size iyi günler dilerim bayım.'' dedi. Bir şey söylemeden başıyla selam verdi İvan Fyodorovich. Şişman adam sürdürdü konuşmasını. ''İzninizle sorabilir miyim, kiminle tanışmak onuruna erişiyorum?'' Böyle sorguya çekilince askerlikten kalma alışkanlığıyla elinde olmadan ayağa kalktı İvan Fyodorovich. Alay komutanı ona bir şey sorduğunda yaptığı gibi hazır ola geçti. Emekli teğmen İvan Fyodorovich Şiponka. Peki yolculuğunuzun nereye olduğunu da sorabilir miyim? Çiftliğim Vitrebenkiye efendim. Vitrebenkiye ha diye haykırdı sert sorgucu. İvan Fyodorovich'e doğru yürürken biri onu tutuyormuş ya da kendine kalabalık arasında yol açmaya çalışıyormuş gibi kollarını sallayarak ''İzninizle sayın bayım, izninizle'' diye tekrarlıyordu. İyice yaklaştıktan sonra kucakladı İvan Fyodorovich'i. Önce sağ yanağından, sonra sol yanağından, sonra gene sağ yanağından öptü. Bu öpüş çok hoşuna gitmişti İvan Fyodorovich'in.